Ayrım 10. Merhaba Söğüt. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 133. Koca Gazi Ana'nın sesi titriyordu. Ağlamamak için olmalı, dudaklarını dişliyordu. Bir yandan da hayıflanmaktaydı. Esir Türkmen, Mongol elinden kurtarılıp getirilir de niye haber verilmezdi? Reva mıydı? Aşiretin Gazi Anasından saklamak reva mıydı? Anacığım, elini hızla kaldırıp Lokman'ın teselli mırıltısını bastırdı. Ağabeyini her anışımda rahmetli dediğime bakma. Sen ölü mü sağ mı bilmiyorum. Alıp gittiler onu da. Belki sağdır, belki ölmüştür. Döner gelir diye bekledim yıllarca. Gelmedi. Yanaklarından yaş süzülmeye başlamıştı. Lokman anasını hayatında ilk defa mı, ikinci defa mı ne bu kadar aciz, bu derece çaresiz görüyordu. Söze davranmaya kalktı ya, azarlanacağını düşünüp susmayı tercih etti. Zaten anası bir iki silik hıçkırmadan sonra konuşmaya tekrar başlamıştı. Ağabeyinin sevgisini de Hıdır'a verdim. Derken sen dünyaya geldin. Senin dünyaya gelişin Hıdır Ağa'nı pek sevindirmedi. Çocukça aklıyla kıskandı belki de. Bir zaman katlanıp bir zaman sonra dellendi. 12 yaşındayken kendine çadır açmaya kalktı. Olmazlandım, töre bu değildir diye gerildim önüne, dinlemeyince bey huzurunda hak aradım. Bunca emeğin, bunca analığın hakkı gelsin dedim. Bey kararıyla bir zaman daha yanımda kaldı. Fakat küskün, dargın, isteksiz. O Şenoğlan'ın ağzını bıçakla açmaz oldu. Dudakları gülmeyi unuttu. Ne ettimse eski haline döndüremedim. Benim asıl anası olmadığımı da öğrenmişti o aralık. Vurdu hepten deliliğe. Olmadık işler yapmaya başladı. Baktım zorla güzellik kâr etmemekte. Gösterdim kapıyı. Bir daha da gelme, dayem var deme diyerekten savdım. O gün bugündür uzaktan bakmayla, bakıp iç çekmeyle yetinir. Araya adam koyup hatırımızı sorar bazen. Ama sevgi bağının ani kopuşu yüreğimizin yarası oğul. Affedemeyiz bir türlü. Affın faziletini bile bile gönlümüze söz geçiremeyiz. Artık anladın Hıdır adı geçtiğinde niye tutuklaştığımı, niçin kızarıp bozarıp gözlerimi kaçırdığımı anladın mı? Lakin bu kadarı yeter. Uzaktan yanmanın da bir haddi vardır. Yandığım kadarla, yaktığı kadarla kalayım. İlk konak yerinde davet et, gelmezlenirse anam ak sütünü helalliğe çağırır de. Gelsin görelim süt oğlumuzu, hal hatır soralım, bir de şey. Buruklaşan gözlerini el tersiyle silip bakışlarını uzaklara gömdü. Fısıltıya dönüşen sesiyle, getirdiği esirler arasından şöyle kendi yaşlarında, şöyle sana benzer, gülünce yanakları gamzelenen, uzunca boylu, şehadet parmağı kıvrılmayan, sol elinin şehadet parmağını demekteyim, bir yiğit varsa, yutkundu kaldı, gerisini bir türlü getiremedi. Yeniden ümit alevlerinin yüreğinde harelenmesiyle gözlerinin yaşı bile kurudu. Ağam mı? Dedi Lokman. Sol elinin şehadet parmağı he mi? Ağamın kıvrılmamakta. Ya kıvrılmamakta. Çünkü bir tayla oynaşırken eline basmıştı tay. Kırılmıştı şehadet parmağı. Rahmetli babanın kerametli merhemleri bile kâr etmedi. Çocuğun parmağı sakat kaldı. Lokman da ağlayacak haldeydi. İlk defa ama ilk defa bu hikayeyi duyuyor, bir ağabeyi olduğunu, belki ölü, belki sağ ama olduğunu öğreniyordu. Hıçkırmamak için yutkundu. Bakarım anam, dedi. Aralarındaysa mutlaka bulur getiririm. Hiç merak etme. Keşke şimdiye kadar söyleseydin. Gazi Ana cevap vermedi. Söylememesinin kendince sebepleri vardı. Şimdi durup bunları sayıp dökemezdi. Kinlenmesin kimseye, hınçlanmasın istemişti. Hele hele anasını terk edip gittiğinden Hıdır'a hınçlanmasın diye. Bir de ağabeyi olduğunu öğrenip boş ümitlerin ardına takılıp gitmesin diye. Açıkçası tek oğlunu kaybetmekten korkmuş, onsuz kalmaktan ürkmüştü. Bir sefer hayatına tek bir sefer o da Hıdır'la bozuşup ileri geri konuşmaya başlayınca söylemeye karar vermiş. Fakat Yahşi Hoca'nın işe koşulup Lokman'ı susturmasıyla vazgeçmişti. Şimdi neden anlattığını bilmiyordu. İçinden kopup gelen öyle bir hissin tesirinde konuşmuştu ki rüyada gibiydi. Belki esirlerin bir kısmının aşirete getirilişine ümitlenmiş, belki süt oğlu Hıdır'ın kahramanlığı yüzünden övünme ihtiyacı duymuştu. yok, galiba hiçbiri değildi. Bey anayla yaptığı konuşmadan sonra arız olan miskinlik düşüncelerini tepe taklak etmiş olmasıydı. Hıdır ne yaparsa yapsın Lokman'a geçmişi anlatamazdı. Sebep bey anaydı, başkası değildi. Bey ananın kanısına baktı, hayli ileride gidiyordu. Acaba bir gün bu kız meselesini tekrar açar mıydı? Hiç sanmıyordu. Çünkü o bey anaydı. Bey analar reddedilmeye alışık olmazdı. Reddettikleri kapıyı bir daha çalmazlardı. Niye aksilenmişti sanki? Niye naza çekmişti kendini? Hala ne dikilmedesin yanı başımda sen? Git akranlarına karış. Hadi git dedim. Lokman anasının olur olmaz kızgınlığına çoktan alışmıştı. Yamuk bir gülüşle yanından ayrıldı. Kayıboyunun delikanlı kalabalığına karıştı. Gazi ana kalabalığın ortasında bir kere daha yapayalnız hissetti kendini. Bu hissi içinden söküp atmak için kadınlara doğru bağırdı. Miskinler sizi, gidi hazır yiyiciler, davransanıza bre. Ne yapsa boştu, içi bir türlü serinlemiyordu. Yiğidim sağ olmalıydı şimdi diye düşündü. O zaman belki bütün bunlar olmazdı. Erkeğin hali başka. En zor anda bile bir hal çaresi bulur. Ben kadın halimle ne yapacağım? Lülü kadınla yan yana Mongol çudarlarıyla dövüşürken bile bu derece bunaldığını hatırlamıyordu. Netice olsa olsa şehadet olur diyerekten güle oynaya kılıç sallardı. Görenler takdir makamında erkek gibi dövüştün Gazi ana derlerdi. Erkeğin hali başkaydı işte, bambaşka. Aileye kol kanat gerer, kadının üstündeki yükü çeker alırdı. Kendi erkeği rahmetli pek öyle yırtıcı, pek öyle tuttuğunu koparıcı değildi ya, erkekti ne de olsa, yiğitti ne de olsa. Merhem karıştırması bile yiğitçeydi, yara sarması da öyle. Lokman'dan baba mesleğini esirgemekle iyi yapmamıştı belki de. Lokman kılıç eri olmaya olmuştu da sanki bir şeyi noksan kalmış gibiydi. Onu bulup çıkaramıyordu Gazi ana. Gücü kuvveti yerindeydi, gösterişliydi de. Fakat diğer kayıp yiğitlerinden farklıydı işte. Bu farkı bilmiyor, düşününce bulamıyor, yalnız hissediyordu. Ali sağ olsaydı Lokman'a baba mesleğini yapma izni verecekti. Acaba sağ mıydı? Sol elinin şehadet parmağından şıp der tanırdı. Şehadet parmağı olmasa yine tanırdı. Ana olup da oğlunu tanımamak mümkün müydü? Kokusundan anlardı, duruşundan anlardı, bakışından, yürüyüşünden, gülüşünden. Hey sen! Gazi ana seslenmese delikanlı yürüyüp gidiyordu. Sertliğe şefkat bulaşmış sese durdu. Gazi anaya baktı. Ben mi? Dedi. Gazi ananın yüreği yerinden kopup delikanlının önüne düştü. Delikanlı ana yüreğini bir adımda ezdi, ufaladı sanki. Ümit lavı söndü. Birine diye kekeledi Gazi ana. Ben benzettim de. Yeni gelenlerden misin? Delikanlı sert bir baş hareketiyle yok Gazi ana dedi. Ben balabanım. Doğma büyüme Kayıhanlı balaban. Bilemedin mi? Söyleyince bildi, bilince de sinirlendi. Balabanlığım batsın. Bilemem olur mu? Lülü kadının balabanını nasıl bilemem? Hani şu yüreği çobanlıkta vuran deli. Delikanlıyı bir an kaçırılan oğluna benzetmiş olmanın yanıklığı hayal sükutuna atlayıp öfkeye dönüşmüştü. Sesini sertleştirdi. Çobanlıkmış. O işi mezardaki dedem de yapar. Sen delikanlı olaraktan kılıç belde yiğitlen de balabanlığını görelim. Aklın hala çobanlıkta mı? Balaban birden takazaya tutulmanın şaşkınlığından konuşmaya davrandı. Anam izin vermez ki. Anan iyi eder. Oh, senin gibisine izin verilmemeli. Çünkü akılcığın karış karış havada. Lülü kadın izin vermemekte haklı. Akıllı kızdır anacığın. Kim bakalım bunca yiğit içinde bir çoban parçasına kız verir? Muradın ölünceye kadar bekar kalmak mıdır? Söylesene uçuk akıllı. Delikanlı omuz silkti, utangaç bir tebessümle başını indirdi. Oldu mu ya Gazi anam, Hak Teala katında çobanla kılıç erinin farkın ola. İnsanlar amelleriyle ölçülmeyecekler midir? Maksat fi sebilullah, hizmetse kılıç sallamayla olacağı gibi koyun gütmeyle de olur. Öyle mi bellersin? Ya şehit sevabını neylemeli? Delikanlı bu sualin cevabını bulamayınca başka taraftan taarruza geçti. Evlenip de ne olacak sanki? Akça ağam hala bekar. Deli bozuk ağam da öyle. Neleri eksiktir? Üstelik deli bozuk ağam yamanın yamanı, ahi olacak öyle diyor. Kafasına koydu ya, inan olsun ki olur Gazi ana. Belki ben de olurum ileride. Ya çobanlık işi? Ahi olabilsem çobanlığı boşlarım gitsin. Hele bir de alperen olurum ki yaman iştir şu alperenlik. Elde kılıç, dilde dua lazım. Duanla yıkamadığını kılıcınla yıkacaksın. Kılıcınla diriltemediğini duanla dirilteceksin. Öyle inanarak söylüyordu ki dalıp gitmişti. Hayalinde kim bilir hangi kaleleri yıkıyordu. Bunları birilerinden duymuşsun ya, senin akılsız kafandan bulup çıkarabileceğin sözlere hiç benzemiyor. Benzemez, çünkü Hıdır Agam'dan duydum. Duyunca da yüreğime serpilip çobanlığı unutur gibi oldum. Hıdır dediyse dediği gibidir. Dediği gibi ya Gazi ana, dediğinin de ötesinde. Sen yek başına git, Mongol putperestinin elindeki 20 Türkmeni kurtar gel. Olur iş mi? Yaptı işte. Sen de mi duydun yoksa? Delikanlı kabardı. Duyulmaz mı hiç? Gazi ananın gözleri tekrardan bulandı. İçi yanıp kavrulmaya, köz tutup yalımlanmaya başladı. Delikanlının yanı sıra yürümeye koyulmuş, dizlerinin dermanı kesildiğinden durdu. Bir zaman aylarca yorulmuşçasına sık soluklandı. Ana yüreğinin çarpıntısını balaban duysun da zayıflığına şaşsın istemiyordu. Heyecanını boğmaya çalışarak sordu. Şu gelen Türkmenleri gördün mü sen? Görülmez mi diye gülümsedi. Sarıştık, sarmalaştık. Bir hayli oturup söyleştik. İçlerinde Kaya Hanlı olanlar da var. Mongol felaketmiş Gazi ana. Kötü anlattılar. Gazi ananın aklı Moğol'da filan değil. Kaçırılan oğlundaydı. Sesi bütün gayretine rağmen boğuklaşmıştı. Ali isimli biri var mıydı aralarında? Balaban belli belirsiz gülümsedi. Ali mi? Ne Ali'si Gazi ana? Onca yıllık esaret hayatı Ali filan bırakır mı? Hepsinin isimlerini değiştirip Mongol isimleri takmışlar. Biraz büyükçeyken kaçırılanlar eski isimlerini hatırlıyor, o kadar. Zaten fırsat da olmadı sormaya. Bir tanıdığı mı ararsın? Gazi ana yürümeye davranıp, tanıdık dedi. Evet ya, bir tanıdığı ararım. Sol elinin şehadet parmağı kıvrılmayan bir tanıdığı. Rastlamış olmayasın. Bilmem ki, hiç fark etmedim. Ana baba günüydü zaten. Kimin nesiydi bu Ali dediğin? Bir zaman düşünüp kaldı. Söylese ne olacak ki? Lokman'a söylemişti de ne olmuştu? Besbelli boş yere ümit tülüne sarılmıştı. Gelenlerin arasında Ali yoktu. Dayanamayıp ölmüştü ihtimal. Nazik yapılıydı. Ölesiye çalışmaya gelemezdi. Şimdi Hıdır'ın yaşında olacaktı Yiğitoğlu. Bir çıkıp gelse şu esirlerin arasından süzülüp anacığım diye kollarını açarak çocukluğundaki gibi yampiri adımlarla gelse... Şerefine toy kurar, ağaça koyun kesip, yahni yapar, kömeç külleyip üstüne tutmaç açardı. Bey anayı davet eder miydi? Şimdilik pek kestiremiyordu. Belki davet de etse inadı tutar gelmezdi. Ama bey ana inatçı değildi ki. Nereden bulup uydururdu bunları? Nereden olacak? Kızgınlığından. Bey anaya kızgındı. Galiba da hep kızgın kalacaktı. Bey analığına güvenip yarım yamalak kız istenir miydi? Balaban hala bir cevap bekliyordu. Gazi ananın sessizliğe gömüldüğünü görünce üstelemedi. Müsaadenle Gazi ana deyip adımlarını açtı. Gazi ana akranlarına karışmak üzereyken fark etti onu. Yürüyüşü çoban yürüyüşü değildi. Yere yiğitçe basıyor, her adım atışta kılıcı baldırlarını dövüyordu. Balabancık koca adam olduğuna göre doğumundan bugüne hayli zaman geçmiş demekti. Oysa dün gibi hatırlıyordu. Bir yürüyüş sırasıydı yine. Gün akşama dönmüş, konma hazırlıkları başlamıştı. Henüz Gazi ana olmamıştı ama bir oğlan anası olmuştu. Kocası bir köşeye çekilip yol boyu topladığı otlardan, çiçeklerden ilaç kaynatmaya koyulmuş, yine dünyayı unutmuştu. Çadır kurma işi de kadın ellerine kalmıştı. Söylene söylene kazıkları çakıyor, arada bir kocasından yana bakıp kızgınlığını belli ediyordu. Üst üste iki çığlık yankılanınca kulak kabartmıştı. Baksana bir yol ne olmakta. Kocasının umurundaydı sanki. Sesini bile duymadığı muhakkaktı. İlaç işine bulaşınca hep böyle dünyayı unutur, bütün dünyasını bir tutam bitkiye hapsederdi. Doğrusu yaptığı merhemler de çok işe yarardı. Yarardı ya, kocasının silah eri olmasını, silah eri olup yiğitlenmesini isterdi. Önceleri onu değiştirebileceğini zannetmiş, ısrarlarının netice vermediğini gördükten sonra hırçınlaşmıştı. Herkesin kocası ok yontar, kiriş büker, kılıç bilerken bunun böyle miskince oturup ilaç kaynatmasına bir türlü alışamamıştı. Sonra vakitsiz ölüp gidince de kendini suçlamaya başlamıştı. Dırdırımdan gitti, çam gibi yiğidim, yerli yersiz, takazaya tutmama dayanamayıp diye düşünmüştü sık sık. Tepenin alt düzlüğünde karışık noktaların karınca sürüsünü andırır kaynaşmasını fark edince bizim gibi diye söylendi. Mongol belasından göçe koyulmuş boy daha şu Mongol belası ah. Yurt tutma derdi derler ya, bizimki kaçışın ötesi. Eski yurdumuzda kalanlar mı haklıydı, Urum ilini tutanlar mı, yoksa biz mi haklıyız? Mongol at ılgar etmiş geliyor. Andı var dünya yüzünde Türkmen yaşatmamaya. Niyeti kötü mü kötü, berbat mı berbat. Boynumuzu kılıcına uzatacak değiliz elbet. Harzemli'nin yanında dövüşe gireceğiz. Harzem seti yıkılırsa bu Mongol Rum diyarına da akar. Bir hayli gerilere daldığını düşünüp adımlarını hızlandırırken düşüncelerinin başına döndü. Çığlığın üçüncü kopuşuyla birlikte önünde Hıdır çocuk peydahlanmıştı. Yanakları al aldı, gözleri ise büyük bir iş görmenin ciddiyetiyle bakıyordu. Taci anam geliver kurban olayım, Lüle ana ölü vermekte. Ah Taci anam koş. Hemen anlamış ve bari erkek olsa diyerek söylenerek koşmuştu. Lülü kadın alelacele kurulduğundan ötesi berisi karmakarışık çadırın kıyısındaki pöstekiye uzatılmıştı. Alnı ter içindeydi. Çadırın içi dışı kadın doluydu. Kışt etti girer girmez. Dağılın gözüm görmesin. Soluğunu kestiniz bire Lülü kızın. Açılın şöyle. Sen kal Nazife kadın. Sen de Ayça kadın. Bana yardım edeceksiniz. Hemen su ısıtıp getirin. Korkma Lülü. Korkma görklü güzel bacım. Ebeliği annesinden öğrenmişti. Kaçtır yapıyordu. Ama her seferinde derinden bir korku duyuyordu. Aynı korkuyu yine hissetmiş, bunu içinden söküp atmak için Lülü kadını teselliye davranmıştı. Geçer, korkma. Nur topu gibi bir erkek evlat versin de Allah, toy kurup gözleme açalım, ağaça koyun kesip yahni yapalım. Hiç korkma. Zavallıcık gülümsemeye çalışıp ellerini yakalamıştı. Sen yanımdayken korkar mıyım hiç Taci bacım? Dün gibi hatırlıyordu, hatta bugün gibi. Aradan bunca zaman geçtiğine inanamıyordu. Balabancık koca balaban olmuştu, o gün haber getiren Hıdır da öyle. Hepsi büyümüştü, şu halde kendisi ihtiyarlıyordu. Yaşının çetelesini tutmamıştı. Ama şu gençlere baktıkça, bakıp bakıp elinde doğduklarını hatırladıkça ihtiyarladığını anlıyordu. Hoş, genç de olsa insan her an ölebilirdi. Yüreği yanık ölmemek için evlatlarının mürüvvetini görmeliydi. Hayır, evvela kayı boyunun Mongol çudarından kurtulup kavi yurt tuttuğunu, şu çileli göçün, şu dertli göçün bir işe yaradığını görmeliydi. Yoruldun mu anam? Yorulmuştu ama yol yürümekten değil, abur cubur düşünmekten. Sana mı kaldı sormak? Hem sen kimsin bakalım? Kızının sesini tanıyamamasını neye bağlamalıydı? Al yanaklı, zümrüt gözlü, tatlı sözlü, beylere layık gül kızının. Yok canımın içi, yorulmadım. Gazi anan yorulmaz. Hiç gelir böyle yolculuklar. Sen kendine bak. Beyanının karnısında kalaydın, keşke inmeyeydin. Beyanının karnısında mı? Derinden baktı. Yoksa bu kız bir şeyler mi biliyordu? Avuç içi kadar aşirette gizli saklı kalmazdı ki. Duymuştu belki de, bir münasebetsiz gidip kulağına fısıldayıvermişti. Gazi anan seni bey ananın beyoğluna vermezlendi diyerek. Belki de bire bin katarak. Daha derinden baktı. Badem gözlerinde azıcık endişeden ve alabildiğine sevgiden başka bir şey bulamayınca sevindi. Sırf yaşlılığını düşündüğünden söylemişti herhalde, meseleyi bildiğinden değil. Bey anaların kanısı bey analar içindir hay kızım, dedi yakınmalı. Bey analar, gazi anaları bir zaman sonra yanında istemez olur. İnsan her bir şeye baş sallayamaz ki. Bey kısmı her buyruğuna, her isteğine baş sallanmasını ister oysa. Sallanmayınca, az daha söyleyecekken birden sustu. Ağzını yoklamak isteyip istemediğini anlamak için bir kere daha yüzüne baktı. Şimdi zümrüt gözlerinde sadece koyu bir merak vardı. Anasını böyle acı acı söyleten şeyi kestirmeye çalışıyordu. Merakını daha ötelere taşırmamak için Gazi ana alelacele sözü değiştirdi. Ben yürümeye alışkınım. Yürürken aşiretin tembel kadınlarını yüreklendiririm. Gazi analarının kanı da bey ana yanında seyahat ettiğini gören kadınlar hepten tembelliğe vururlar. Böyle düşündüğü için bey anadan müsaade isteyip ayrıldım. Ama az önce dedin ki, bırak az öncesini, diye çıkıştı. Şimdi ne diyorsam ona bak. Hem gevezeliğin sırası iş değil. Şu alt yolda kaynaşan aşiret kimlerden belli mi? Kızını tatmin edemediğini biliyordu. Belki yine sormayı derinleştirirdi. En iyisi fırsat vermeden bastırmaktı. Belli mi dendi kız? Uyuklamakta mısın? Otoriter sesi kızının üstünde beklediği tesiri meydana getirmişti. Birden irkildi, gözlerini düzlüğe çevirdi. Şey, evet ana, dedi. Akça ağam gidip bakmış. Oğuz'un kınık boyundanmışlar. Urum iline göç ederler. Mongol belasından kaçıp öyle mi? Ya öyle. Şu Mongol'dan hep kaçılacak mı böyle? Kovalayanı çıkmayacak mı hiç? Şunca boyuz, şunca Oğuz milletiyiz ki cennetlik Alp Aslanım sayesinde yurt tutmuş adam olmuşuz. Aha, buranın ötesi Selçuklu'nun, yani Oğuz'un. Oğuz'un şu topraklarını sorarsan Harzem'in. Dini bizden, dili bizden, soyu sopu bizden. El tutup kucaklaşıp Mongol'u tepelemek pek mi zor sanki? Ne olacaksa bir an evvel olsa da kurtulsak. Gül açtı kız, sesindeki yaralı hayreti kaynar su misali anasının üstüne boşalttı. Senin bugün neyin var anam? Niye hep tersinden almaktasın? Çünkü tersim döndü ay kızım. Bu gidişler beni candan bezdirdi. Bir yerlere konup evimin kadını olmayı özlemekteyim. Halimize bak bir, rezilliğin altına inmişi değil mi? Git de git, git de git. Gece olacak, sabah açacak, yağmur, kar, güneş, yaz, kış, bahar. Git ha git. Bir yerlere konar gibi oluyoruz, çadırlar kurup etrafı pırıl pırıl temizliyoruz. Cehennem olsa şenlendirip cennete benzetiyoruz. Lakin ayına varmadan beyden emir çıkıyor. Yallah. Usandım. Yallah demekten ay kızım. Ne demeye gelir bu bilir misin? Tekrar yola düşmek demeye gelir. Yeni yerler, yeni pislikler, yeni rezillikler demeye gelir. Sen gençsin. Genç olan umursamaz. Eğlence gibi gelir. Ama ben yaşlandım. Zoruma gidiyor konup kalkmalar. Evim diyebileceğim, deyip temizleyebileceğim bir yuvam yok. Gidip söyleyeceğim Gündüz Bey'e. Böyleyken böyle diyeceğim ay kızım. Bize kalacak yurt bulsun tezelden. Yerleşelim, tahammülüm kalmadı artık. Kızının yüzüne bakınca korktu. Gözlerinde anasını mahkum etmişti. Hani ise nereye istersen git, bizi rahat bırak diyecekti. Demesinden ürktü. Sözlerini tevhile davrandı. Yani bir an evvel yerleşip ev bark sahibi olsak, toprak edip biçsek fena mı olur? Hay aklıma değil mi? Sanki yurt var da tutmamışız gibi söylerim. Söylediklerim şakaydı. Gazi ananı bilmez gibi bakma. Şakaydı dedim ya. Sen hiç şakadan anlamaz mısın ay kızım? Böyle şaka olmaz olsun mu diyecektin? Sahi ya, olmaz olsun. Zaten beceremem şaka etmeyi. Yıllardır emir vermeye alışmamdan herhalde. Herhangi bir aşiret kadını gibi davranamam. Elimde mi sanki? Ne yapayım? Mesuliyet yüklendim. Gazi analık kolay değil. Lakin sen benim ay kızımsın. Tek kızımsın. Badem gözlüm, tatlı sözlümsün. Seninle de azıcık şakalaşmazsam. Yine sustu. Nal seslerine kulak verdi. Atı oynaştırıp sürmesinden yaklaşanı tahmin etmişti. Ertuğrul mu şu gelen? Dönüp bakmadan bilmesini kerametine verdi kızı. al al yanaklarını yaşmayla örtmeye davranırken, "He ya," diye fısıldadı, "Ertuğrul Bey'imiz gelir." Nal sesleri hafiflemiş ve Gazi Ana'nın yanı başında bitmişti. Ancak o zaman dönüp bakınca Ertuğrul Bey'le göz göze geldi. Ertuğrul Bey'in gözlerinin içi gülümsüyordu. Bir sıçrayışta attan inip yuları peşi sıra at süren oğul Tamış'a bey tavrıyla öylemesine fırlattı ki, "Aferin," dedi Gazi Ana içinden, "bey gülüşüne, bey gelişine aferin ve dahi yaya bir kadınla at sırtında konuşulmayacağını bilmesine aferin. Ne de olsa beyoğlu beydir." Sesini yükseltti. "Safalar getirdin Ertuğrul." "Safa bulduk Gazi Ana. Anamın mahsus selamı var. İlk konakta çadırınızda misafir olmak ister." Gazi Anam'ın dile destan hurma pekmezinden şurubunu özledim der. Destur diler. Gazi Ana'nın yüreği birden şenlendi. Bu hayra alametti işte. Kız anasının ayağa çağrılıp kızının istendiği nerede görülmüştü? Hanesine gidilir, Allah ne verdiyse yenilir, soğuk şerbetler içilir, gözlemeler açılır ve Allah'ın emri peygamberin kavliyle kız istenirdi. Öyle kanı üstünde verecek kızı yoktu. Her şey yolunca, yordamınca olmalıydı. Beyana, beyanalığını bir zaman unutup oğlan anası olmalıydı ki o vakit Gazi Ana kız analığını ele alıp nasipse olur demeliydi. Yüreği yaralanmamalı, aşağılandığını düşünmemeliydi. İçinin asıl derdi şimdi çözülmüştü. Beyana'yı niçin suçlayıp durduğunu da şimdi anlamıştı. Kız anası olaraktan oğlan anası tarafından çağrılmayı ve kısa bir kanı yolculuğunda bu ciddi işi konuşmayı kendine yedirememişti. Beyana'nın büyüklenmesine bağlamıştı. Belki böyle bir niyeti yoktu. Belki değil, bildiği, tanıdığı kadarıyla Beyana büyüklenmezdi. Kendine herhangi bir kadından üstün tutmazdı. Yine de yaptığı hataydı. Ama hatasını anlamış, tamir yolunu tutmuştu. Ertuğrul Bey'e gülümsedi. "Ne demek, şerefleniriz, çadırımız bereketlenir. Buyursun, başımız üstünde yeri var." Ertuğrul Bey yalnız Gazi Ana'ya bakıyordu. Kıza sırtını dönmüştü. Kaçamak bir bakış atmaması terbiyesinin deliliydi. Beyoğlu olmasa da böyle yiğide kız verilirdi. Çocukluğunu hatırladı. Oyunlara baş olmasından bir gün bey olacağı belliydi. O gün gelince beyliğe kurulup Kayıhan'a yurt bulacaktı. Ebedi. "Yurt tutacak mıyız Ertuğrul Bey?" İlk defa bugün ona bey diyordu. Hep Ertuğrul der, kendine daha yakın bulduğu günlerde ise Ertuğrul'um veya oğul Ertuğrul derdi. Şimdi ise diyemiyordu. Şu bey duruşu mu engelliyordu? Susmasında, konuşmasında bir başkalık sezmişti. Sanki her haliyle bu aşiret benden sorulur demekteydi. Yuları oğul Tamış'a fırlatırken bu tavrı iyiden iyiye ortaya çıkmıştı. Galiba ondan sonra Gazi Ana bey demeye karar vermişti. "Allah'ın izniyle yurtların en namlısını, en alımlısını tutacağız Gazi Ana. Merağın olmasın. Bir de tuttuk mu çakılacağız, kök salacağız toprağa Gazi Ana. Koparıp atamayacak hiç kimse. Dünya birleşip üzerimize gelse söküp çıkaramayacak topraklarımızdan. Bir kere yurdumuzu verdik, ne demeye geldiğini iyice anladık. Bir daha canımızı verir, yurdumuzu vermeyiz. Değil Mongol soysuzu, şeytanın ordusu yüklense karşı duracağız. Bilirim, şu bir avuç yiğitle mi?" diye sormaktasın içinden. Yahşi hocam ne der bakalım? "İnanmış bir avuç insan, neye inanacağını bilemez ordulara bedeldir. Bizim, hepimizin, Gazi Ana, sen de dahil, hepimizin maksadı aynı. Önce Mongol'u sertleyip ardından Urum ilinde münasip bir yurt tutup azıcık yerleşik olunca deryayı aşarak Konstantiniyye'nin göbeğine İslam sancağını çakmak. Yıllar önce Allah'ın sevgili kullarından biri Kayıhan'a gelip cennetlik dedelerimden birine müjdeyi basmış. Demiş ki, "Hay Kayı Bey'i, gaflete gömülme zamanı değildir bu zaman. Kurakta yağmur bekleme zamanı hiç değildir. Aşireti alıp Urum illerine açılma zamanıdır. Kim rüyamda Konstantiniyye'nin fethinin senin sulbünden gelecek yiğitlere nasip olacağını gördüm. Ermiş kişi böyle dedikte cennetlik dedemin yüreği kopmuş. Bir yandan da kuraklık derdi bastırınca yallah bismillah yolu almış ele. O gün bugündür Gazi Anam, atımızın dönebileceği kadar bir yer tutmaya dolanırız. Atamızın dönebileceği ama bizim diyebileceğimiz bir küçücük toprak parçası. Yakınlandık, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Sonrası gül gülistanlıktır. Selamını anama söylerim. Haydi Allah'a emanet ol. Söyle ya, dedi Gazi ana, uykuda konuşur gibi. Selamımı anana söyle. İlk konakta beklerim. Uğur ola. Ertuğrul Bey, oğul Tamış'ın uzattığı yuları aldı, atına atladı. Gösterişe kaçmadan ağır ağır anasının karnısına doğru sürdü. Beylerin en yamanı, diye mırıldandı Gazi ana. Kayı Bey'i Ertuğrul, uğur ola. 10. ayrımın sonu, sayfa 149.